Item 10. Fırtına. Wilbur Smith. Sayfa 118. 26. Bölüm. Sonunda Sean yine savaşa döndü. Peşinde eşyalarını taşıyan Embiyane ile Pieter Maritzburg istasyonundaki kalabalığın arasından geçerek kuzeye giden trenin boş bir kompartmanını aramaya başladı. Ağlamalara erkeklerin yüksek sesleri karışıyordu. Birden Sean o gürültüde birinin kendisini çağırdığını duydu. Etrafına bakınca birinin kalabalık arasında elini salladığını gördü. ''Sean! Hey Sean!'' Zıplayan Saul'un kafası kalabalıkta kayboldu. Sean kalabalığı yararak ona erişti ve sevinçle el sıkıştılar. ''Saul, burada ne yapıyorsun?'' diye sordu. ''Göreve dönüyorum ya sen. Bir haftalık iznim bitti. Gel de bebeğe bir bak hele. Tanrım, seni görebildiğim için çok talihliyim.'' Sean dayanamadı. ''Ruth burada mı?'' ''Dışarıda, arabada bekliyor.'' ''Bebeğe bakmayı isterim. Tabii önce iki yer bulup eşyalarımızı bırakalım. Tren kalkana kadar 20 dakikamız var.'' Sean istasyonun basamaklarına gelince onu gördü. Ruth açık arabada oturuyor, zenci bir seyiste onun başına şemsiye tutuyordu. Ruth gri bir elbise ve üstü pembe güllerle dolu kocaman bir şapka giymişti. Kucağında beyaz dantelden bir çıkını andıran bir şey vardı. Sean kadının sakin yüzüne bakarken kalbinin duracağını sandı. ''Tanrım ne güzel!'' diye fısıldadı. Yanında Saul zevkle güldü. ''Hele kızımı görene kadar bekle.'' Ruth bebeğe dalmış olduğu için onların arabaya yaklaştıklarını fark etmemişti. Saul sevinçle ''Ruth sana bir sürprizim var!'' diye bağırınca kadın başını kaldırdı. Sean onun kazık gibi kesildiğini, renginin solduğunu gördü. ''Merhaba Ruth.'' Kadın hemen cevap vermedi. Sean onun yüzünü ifadesizleştirdiğini fark etti. ''Merhaba, beni şaşırttın Sean.'' Saul onların duygularının farkında değildi. Arabaya karısının yanına çıkıyordu. ''Gel bak'' diyerek dantel şalı açıp bebeğin üstüne eğildi. Yüzü gururla aydınlanmıştı. Sean sessiz sedasız arabaya çıkıp onların karşısına oturdu. Saul güldü. ''Bebeği Sean'a versene Ruth. Dünyanın en güzel kızına bir baksın.'' Karısını korumak ister gibi çocuğa sarılıp donduğunu da fark etmedi. ''Kızı al Sean, üstünü fazla ıslatmayacağına söz veriyorum.'' Sean ellerini uzatırken Ruth'a bakıyordu. Kadın hem kafa tutar gibiydi hem de korkuyordu. Sean ''Lütfen'' diye mırıldanınca Ruth'un gözleri değişir gibi oldu. Ağzının kenarlarındaki çizgiler kayboldu. Eğilip kızını Sean'un kollarına bıraktı. 27. Bölüm. Johannesburg yolu onlara pek uzun geldi. Tren zaman zaman duruyor, inen görevliler ilerideki demir yolunu, köprüleri kontrol ediyorlardı. Çünkü Boerlerin nereye ve ne zaman baskın yapacağı bilinmiyordu. Saul vakit geçirmek için kitap okuyor, Sean da kaşlarını çatıp düşünüyordu. Diğer askerler şakalaşıyor, açık saçık hikayeler anlatıyorlardı. Fakat hava kararmaya başlayınca vagonlardakilerin sesleri de hafifledi. Verilen konserve etle ekmeği süngüleriyle yediler. Askerlerin çoğu battaniyelerine sarılarak uyumaya başladı. Saul'la Sean karanlıkta konuşmaya devam ediyorlardı. Sean bir pencere açtığı için içeriye giren serin hava ikisini de canlandırmıştı. Çok geç vakitlere kadar türlü konulardan söz ettiler. Etraflarında derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Fakat birden patlayan dinamitler bu sessizliği bozdu. Trenin tiz düdüğü gecede yankılar yaptı. Tahtalar ve camlar kırılır, uyuyan insanlar şiddetle birbirlerinin üstüne savrulurken tren yoldan çıktı. Bunu hemen başka sesler izledi. Yakında tüfekler atılıyordu. Bunlara bir Maxim makinelisinin düzgün takırtısı karışıyordu. Sean üstüne düşen adamlarla eşyalardan güçlükle kendisini kurtararak bacağına sarılan battaniyeleri çekti. Karanlıkta erkekler dehşet ve acıyla bağırıyorlardı. İnilti, küfür ve patlamalar durmuyordu. Biri sendeleyerek çarpınca Sean onu yakaladı. ''Saul sen misin?'' ''Bırak beni gideyim.'' Bir yabancıydı bu. Sean ellerini çekti. ''Saul, Saul neredesin?'' ''Sean, yaralandın mı?'' ''Hayır, hadi buradan gidelim.'' ''Tüfeğim.'' Tüfeğinin belasını versin. Pencere nerede? Oradan çıkamayız. Sean durumlarını biraz anlar gibi olmuştu. Vagon yan devrilmiş, bütün pencereler kapanmış, üstlerine de yaralı ve ölüler yığılmıştı. Tepelerinde kalan kapı belki de sıkışmıştı. Biz tavandan çıkmak zorundayız. Yan tarafı yoklayıp bir küfür sallayarak elini çekti. Bir tırnağının altına kıymık girmişti ama o sırada yüzüne gelen soğuk rüzgarı da hissetti. Orada bir delik var. Yine elini uzatıp umutla kırılmış tahtayı yokladı. Evet, bir tahta yerinden oynamış. O anda karanlıkta o yana bir hücum oldu. Yarım düzine adam o açıklığı bulmak için uğraşırken elleri Shaw'un yüzüne geldi. ''Çekilin, geri çekilin.'' Shaw iki yumruğuyla vurdu ve isabet ettirdiğini de anladı. Soluk soluğaydı. Sırtından da terler akıyordu. ''Geri çekilin, o deliği genişleteceğim.'' Elini araya sokarak yerinden oynamış tahtayı tuttu, çekip yerinden çıkardı. Sonra yandaki tahtayı iki eliyle tutarak ayaklarını tavana dayayıp çekti ama tahta yerinden çıkmadı. Yine paniğe kapılarak ''Bana biri bir tüfek bulsun.'' diye bağırdı. ''Al.'' Konuşan soğuldu, eline bir tüfek verildi. Shaw namluyu tahtanın arasına sokup tüm gücünü dipçiye vererek itti. Bu kez tahta yerinden çıktı. Shaw onun yanındakine geçti. ''Tamam, şimdi teker teker çıkacaksınız. Sol, önce sen.'' Korkusunu zorla bastırarak her adamı teker teker açtığı delikten dışarıya itti. ''Karanlıkta başka kimse kaldı mı?'' diye haykırdı. ''Shaw!'' Soğul'un sesi dışarıdan geliyordu. ''Çık oradan!'' ''Shaw, sen siper al.'' diye gürledi. Çünkü bu erler hala devrilen trene kurşun yağdırıyorlardı. Sonra dışarıya atladı. Kompartmanın zifiri karanlığından sonra parlak yıldızların etrafı hafifçe aydınlattığını görmek hoşuna gitmişti. Lokomotiften buharlar çıktığını, öndeki vagonların teleskop gibi birbirlerinin içine girmiş olduğunu fark etti. O sırada birkaç tüfek Boer atışlarına pek hafif cevap vermekteydi. Shaw devrilmiş vagonun yanında çömelerek sol diye seslendi. ''Ben Embeyane'ye bakacağım.'' ''Onu bulamazsın, atların yanındaydı. Şu sesleri bir dinle.'' Trenin en arkasındaki yük vagonundan gelen sesleri Shaw ömrünce bir daha duymayacağını umdu. Sıkışıp kalmış, deliye dönmüş 200 hayvanın sesi trendeki yaralılarınkinden çok daha korkunçtu. Boerler treni tam bir nehir kıyısının kavisli kısmında devirmişlerdi. Nehir askerlerin kaçmasına engel olacaktı. Öbür yanda da bir tepe vardı. Oradaki silahlar tüm demir yoluna hükmediyorlardı. Shaw'un tahtaları kırdığı tüfek hala yanındaydı. Tepenin tam üstünde Maxim makinelisinin namlusundan ışıklar çıkıyordu. Shaw bir an açıklıkta onu seyrettikten sonra tüfeğini doğrultarak ateş etti. O anda Maxim'in ateşi Shaw'a çevrildi. Makinelinin başındaki adam ateş eden kimseyi arıyordu. Shaw çömelip silahını doldurdu, sonra doğruldu, küfrederek ateş etmeye başladı. Sesini silahlı boğarlar da duymuş olacaklardı. Çünkü Maxim gibi onlar da sesin geldiği yana ateşe başlamışlardı. Hem boğarlar gittikçe yaklaşıyorlardı. Shaw tekrar çömeldiğinde yanında Saul ateşe başladı. ''O tüfeği nereden buldun?'' ''Gidip vagondan aldım.'' Sol cevabını ateş ederek noktaladı. Shaw sırıttı. ''Bir gün canın yanacak.'' ''Sol, bu işlerin nasıl yapılacağını bana sen öğrettin.'' diye karşılık verdi. Shaw şarjörü boşaltırken yine o eski çılgınlığa kapılmıştı. Embeyane'nin sesini duyunca daha da coşkulu bir hale geldi. ''Nekosi!'' ''Shaw, ne cehennemdeydin?'' diye çıkıştı. ''Mızraklarım kayboldu. Karanlıkta onları bulmak için çok uğraştım.'' Shaw susup dikkatle tepeye baktı. Sol tarafta tüfeklerin arasında bir açıklık vardı. Shaw orada bir yer olduğunu anladı. Bir grup o yana erişip boerlerin ateş attığının arkasına geçebilirdi. O zaman tepede kalan tek Maxim de kolaylıkla susturulabilirdi. ''Mızraklarını getir Embeyane.'' ''Sol, nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''O makineliği susturmayı deneyeceğim. Sen burada kal ve o centilmenleri oyalamaya çalış.'' Shaw tren boyunca yürüyerek yarın girişine doğru gitti. Ama 50 metre kadar yol aldığı sırada sadece Embeyane değil, Saul'un da peşinde olduğunu anladı. ''Dönüp nereye gittiğini sanıyorsun?'' diye sordu. ''Seninle geliyorum.'' ''Zor gelirsin. Bekle, görürsün.'' Saul'un sesinde Shaw'un tanımaya başladığı bir inat vardı. Zaten tartışacak vakit de yoktu. Yarın karşısına gelene kadar koştu. Sonra devrilmiş bir vagonun yanında siper alarak durumu son bir kez inceledi. Yar dar ama derinceydi, hem içi de bodur ağaçlarla doluydu. Tepeye çıkana kadar o ağaçlar sayesinde boerlerden gizlenebilirlerdi. Yüksek sesle ''Tamam'' dedi. ''Önce ben gideceğim, sonra beni izleyeceksin Sol. O kocaman ayaklarına da dikkat et.'' O sırada yeni bir ses duydu. ''Sizler ne yapmak niyetindesiniz?'' Shaw öfkeyle omurdandı. ''Sana ne?'' ''Ben bir subayım.'' O zaman Shaw sesi ve bir elinde kılıcı olan ince uzun adamı tanıdı. ''Ey kısın!'' Ey kısım da bir anlık duraklamadan sonra onu tanıdı. ''Courtney, ne yapıyorsun?'' Şu dar yardan yukarıya çıkıp Maksim'e saldıracağım. Erişebileceğini sanıyor musun? Deneyebilirim. Aferin, öyleyse git. Oraya erişirsen seni desteklemeye hazırız. Sean yukarıda görüşürüz diyerek yarın ağzına koştu. Ses çıkarmadan usul usul tırmandılar. Tüfeklerin patlamaları ve bağırışmalar onların hafif ayak seslerini de örtüyordu. Sean yukarıdaki boğerlerin haykırmalarını daha yakından duymaya başlamıştı. Demek onlara çok yaklaşmışlardı. Tam başlarının üstünde yarın sağındaydı adamlar. Onların yanından geçip ilerleyebilirlerse sorun kalmayacaktı. Bunu da başardılar. Ancak doğruya doğru yar daha az derindi. Sean başını kaldırarak yana baktı. Boğerlerin tüfekleri biraz aşağıda ateş saçıyordu. Sonra Sean tüm dikkatini Maksim'e verdi. Doruğun biraz altında kalan bir kayanın üstüne yerleştirilmişti silah. Kayanın önü de yine sarkmış başka bir kayayla örtülüydü. Orada sadece Maksim'in namlusunun uzatıldığı genişçe bir aralık vardı. Makineliği kullanan üç adam da kayadan duvarın arkasına çömelmişti. Sean gelin diye fısıldayarak yüzüstü sürüne sürüne yardan çıktı. Makineliğiyle arasında sadece birkaç metre kaldığı sırada boğerlerden biri onu gördü. Maktik, pasop, deyers! Sean saldırıp tüfeğinin kabzasıyla kafasına vurarak onun tehlikeyi haber vermesini engelledi. Embeyane de solda onu izlediler. Birkaç saniye süren boğuşmadan sonra her şey bitti. Üçü o sessizlikte kesik kesik soluyarak oturdular. Sean, bu aletin nasıl kullanılacağını biliyor musun Sol?
Hayır,
ben de bilmiyorum. Sean makinenin arkasına geçip ellerini iki yana dayadı ve parmaklarını da ateşleme düğmesine götürdü. Maksim'i aşağıdaki boğerlerin üstüne çevirerek düğmeye bastı. Birden omuzları balyoz kullanan adamınki gibi sarsıldı. Kulakları makinenin sert sesinden adeta sağır oldu. Boğerler haykırıyor, şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sean çılgınca bir sevinçle güldü. Boğerler treni ateş etmekten vazgeçerek üstlerine yağan kurşunlardan kurtulmak için kaçıştılar. Çoğu atlarını bağlamış oldukları yere tepenin arkasına koştu. Neşeyle bağıran İngiliz piyadeleri de trenden ayrılarak onları izlediler. Sadece küçük ama kararlı bir grup öfkeyle bağırarak tepeye tırmanıp Sean'a doğru geliyordu. Adamlar tam çıkıntılı kayanın altındaydılar. Bu yüzden Sean makineliğiyle bu adamlara erişemiyordu. Sean Embeyane ve Saul'a buradan gidin yana kaçın diye bağırarak ağır makineliği öndeki kayadan duvarın üstüne çıkardı. Adamları oradan vurabileceğini düşünüyordu. Fakat bu hareketi mermi şeridinin takılmasına ve makinelinin tutukluk yapmasına neden oldu. Sean makineliği başının üstüne kaldırarak aşağıdaki adamların üstüne attı. İki adamı yere yapıştırdı Maksim. Sean bu kez bal kabağı kadar bir kaya seçerek aşağıya savurdu. Bunu ikincisi, üçüncüsü izledi. Korku ve heyecanla kahkahalar atarak taşları yağdırıyordu. Adamlar dağıldılar ve yana kaçarak diğer boğerler gibi atlarına erişmeye çalıştılar. Sadece bir adam hala geliyordu. Bu iri yarı adam hızlı hızlı ve ses çıkarmadan tırmanıyordu. Sean ona kayayla vuramamıştı. Zaten aralarında artık 3 metre bile kalmamıştı. Boğer silahını doğrulttu. Karanlık da olsa bu kadar yakından hedefini rahatlıkla bulabilirdi. Sean kayanın üstünden adama doğru atladı. Bu yüzden ikisinin de soluğu kesildi. Yamaçtan yuvarlanarak bodur ağaçlara takılıp kaldılar. Sean, haydi Tanrı'nın belası Hollandalı diye hırladı. Şimdi görelim. Bu karşılaşmanın tek bir sonucu olacağını düşünüyordu. Sean kendi gücüne tümüyle güvenerek adamın boğazına uzandı. Fakat bileğini bir kıskaç gibi yakalayan el yüzünden şaşırdı.
''Come on, slut
on!'' Bu erin ağzı Sean'ın kulağının 2 santim ötesindeydi ve bu sesi tanımamak olanaksızdı.
''Jan Paulus!'' ''Sean!''
Adam onu tanıyınca durakladı. Parmakları bir saniye gevşedi. Sean bundan yararlanarak elini kurtardı. Sean ömründe yalnızca bir kez gücü kendisininkine denk bir adamla karşılaşmıştı. Şimdi niye karşılıklı güçlerini sınayacaklardı? Sol kolunun Jan Paulus'un boynuna dolayıp sağ avucunun altıyla onun çenesini geriye doğru itti. Bu durumda Jan Paulus'un boynunun kırılması gerekirdi. Fakat adam ölecek yerde kollarını Sean'un göğsüne sararak sıktı. Birkaç saniye içinde Sean yüzünün şiştiğini, başına kan hücum ettiğini sezdi. Ağzını açınca dili dışarıya uğradı. Soluk alamıyordu ama yine de Jan Paulus'un çenesini itmeye devam etti. Bir santim daha itebilirse bel kemiği kırılacaktı. Ayaklarının altında dünya kayıyor, dönüyor gibiydi. Artık gözleri de kararmaya başlamıştı. Ama durumunu bilmek ona biraz daha güç verdi. Olanca gücüyle Jan Paulus'un başını arkaya itti. Hollandalı boğuk bir sesle bağırdı ve Sean'un göğsündeki basınç biraz azalır gibi oldu. Sonra Jan Paulus birden harekete geçti. Sean'un elinden kurtularak döndü. Sean'u tuttuğu gibi savurdu. Sırtını bir taşa çarptı Sean. Can acısından beyninde şimşekler çaktı. Yine de pek yakındaki İngiliz piyadelerinin bağırmasını hayal meyal duymuştu. Jan Paulus'un süngülerin pırıldadığı yamaca baktığını, sonra öbür tarafa doğru koştuğunu gördü. Sean kendisini zorlayarak ayağa kalktı. Onu izlemeye çalıştı ama sırtındaki ağrı yüzünden onun gibi koşamıyordu. Jan Paulus doruğa eriştiğinde aralarında 10 adım vardı. Ancak o koşarken birden koyu bir gölge arkasından atıldı. Embeyaneydi bu. Sean Zulu'nun kaldırmış olduğu mızrağı görüyordu. Bunu Jan Paulus'un sırtına saplayacaktı. Sean hayır diye bağırdı. Hayır Embeyane, onu bırak. Embeyane durakladı. Koşarken ağırlaştı, bir an durup dönerek Sean'a baktı. Sean onun yanına gelerek ellerini arkasında kenetledi. Soluğu bir ıslık gibi çıkıyordu. Aşağıdaki karanlıklardan bir atın nal sesleri yankılandı. Kaçan Jan Paulus'un atının nal sesleri hafifleyip kayboldu. Sonra süngülü askerler biraz aşağıda belirdiler. Sean dönüp topallayarak onların arasından geçti. 28. Bölüm. 2 gün sonra başka bir trenle Johannesburg'a eriştiler. 3'ü platformda devrilen trenden kurtarabildikleri pek az eşyanın yanında dururlarken Saul, "Gidip birine geldiğimizi bildirmemiz gerekiyor galiba," dedi. "Sen öyle yap istersen, ben etrafı dolaşacağım." Saul, "Fakat konaklama emrimiz yok," diye itiraz etti. "Sen Sean amcanla gel." Johannesburg, altın denilen bir kadının açgözlülükten olan çocuğuydu. Burası kötü bir kentti ama yine de Johannesburg'da neşeli bir hava, bir hareket, bir canlılık vardı. Bu hava da Sean'ı etkiledi. Sean sırt çantasıyla tüfeğini omzuna vurarak kalabalık kaldırımdan geçip yürüdü. Peşinde Saul ve Embeyane ile kendinin oteline girdi. Antreye bakarak "pek şahane," dedi çantasını tüylü alının üstüne bırakırken. "Ne dersin Saul? Bu berbat yeri bir deneyelim mi?" Kristal avizelere, kadife perdelere, mermer masalara, rahat koltuklara aldırmaz gibi bir hali vardı. "Sol, bu kadar yüksek sesle konuşma," diye fısıldadı. İçeridekiler onlara düşmanca bakmaya başlamışlardı. Sean doğru resepsiyona gitti. Katip buz gibi bakışlarla onu süzdü. "Rezervasyonunuz var mı?" Sean, "Mal sahibini çağır," diye emretti. Katip birden şaşaladı. Sonra üstünde özel yazılı bir kapıdan girip gözden kayboldu. Saul utancından kıpırdanıp duruyordu. "Çıldırdın mı? Biz bu otelde kalacak durumda değiliz. Bu parayı veremeyiz. Hadi buradan gidelim." Antredeki bütün müşterilerin gözlerini üstünde hisseden Saul, yolda leke içinde kalmış buruşuk üniformasından da rahatsız olmaktaydı. Sean'un cevap vermesine fırsat kalmadan üstünde özel yazılı kapıdan bir kadın çıktı. Gözleri boynundaki safirler gibi parlayan kadın çok güzel ama epey de öfkeliydi. "Ben otelin sahibi Bayan Rautenbach'ım. Beni görmek istemişsiniz." Sean gülümseyince biçimsiz, buruşuk tünikli, sakalsız adamı tanır gibi oldu kadın. "Beni hala seviyor musun kendi?" "Sean!" Kadın koşarak onun yanına geldi. Yarım saat sonra da Sean'la Saul Victoria dairesine yerleşmişlerdi. Yeni yıkanmış olan Sean beline bir havlu sarıp koltuğa oturmuş, berber 3 günlük sakalını tıraş ediyordu. "Biraz daha şampanya." Kendi 10 dakikadır gözlerini ondan alamıyordu. "Teşekkür ederim." Kadın onun kadehini doldurup sağ eline tutuşturdu. Sonra kolunun üst kısmındaki kaslara dokundu. "Hala sert," diye mırıldandı. "Yıllar seni etkilememiş." Parmakları erkeğin göğsüne kaydı. "Şurada biraz kır var ama sana yaraşıyor." Berbere baktı. "İşin bitmedi mi daha?" "Bir saniye adam." Adam makasla saçı düzeltip şaheserini seyretti. Sonra gururla aynayı Sean'a doğru tuttu. "Mükemmel, teşekkür ederim." "Artık gidebilirsin. Yan odadaki beyle de ilgilen." Kendi yeterince beklemişti. Berber çıkar çıkmaz kadın kapıyı kilitledi. Sean da koltuktan kalktı. Odanın ortasında buluşup birbirlerine sarıldılar. Daha sonra kendi uzanıp ışıkları yaktı. Bir şişe şampanya ile çerez istedi. Karma karışık olmuş yatağın üstüne oturarak konuştular. Bir kadının hem dost hem sevgili olabilmesi ender rastlanan bir şeydi. Fakat kendi böyleydi. Sean ona kimseye açmamış olduğu, kendisine üzüntü veren dertlerini anlattı. Michael'la aralarındaki güçlü bağdan söz etti. Dirk'in huylarından endişe duyduğunu açıkladı. Savaş bitince Leon Cobb'da yapacaklarını anlattı. Ama kendiye söyleyemeyeceği bir şey vardı. Ruth ya da onun kocası olan adamdan söz edemezdi.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 130.